Dolayısıyla adımız ve uyumlu için... Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk. Bugün haftanın son iş günü. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz ve güzel bir gün. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programda hangi konular var, gelin şöyle bir göz atalım. Bayramlarda ve bazı özel günlerde kullanılan ağaçlar üzerine araştırmacı yazar Hasan Torlak'la çok güzel bir söyleşimiz olacak. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Hilary Sumner Boyd ve John Freely tarafından kaleme alınan ve yayınlandığı ilk yıldan itibaren İstanbul'u keşfetmek isteyenler için önemli bir gezi kitabı olan İstanbul'u Dolaşırken kitabı üzerine Pan Yayıncılık kurucusu Ferruh Gençer'le telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diye diyoruz. Kur'an'ın indirildiği gece olan ve 1000 aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nin önemini, değerini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel hocamızla konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Tut elimi buradan gidelim, olmaz demeden dinle beni. Rüzgarım söndü, dindi ateşim. Ah bebeğim, ben hala deliyim. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum. Sen yokken ne gece ne de gündüz, ne ay var ne tek bir yıldız. Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Hasan Torlak stüdyo konuğumuz. Sayın Torlak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bayram yaklaşıyor.
Evet.
Biz de bu vesileyle bugün özellikle bayramlarda, özel günlerde kullanılan ağaçlar üzerine söyleyeceğiz. Böyle ağaçlar mı varmış? Gerçekten hani çok fazla bildiğimiz bir alan değil aslında. Örneğin bayramlarda kullanılan ağaçlar deyince hangileri giriyor acaba?
Tabii.
İşin içine?
Anadolu'da bazı ağaç türleri özel günlerde günlerde, bayramlarda, özellikle dini bayramlarda, Ramazan diyelim, Kurban Bayramı diyelim veya cenaze diyelim, tören yapılan veya anma veya kutlama yapılan zamanlarda bazı ağaçlar özel olarak kullanılır. Örneğin Ege bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen bir mersin ağacımız var. Diğer bölgelerimizde denize kıyısı olmayan bölgelerde bu ağaç yetişmez. Denize kıyısı olan daha çok ılıman bölgelerimize yetişir.
O yaban mersini olan değil, değil mi? O mu yoksa?
Şimdi iki tür mersin var. Bir tane meyvesi yenen, pazarlarda satılan, Doğu Karadeniz'de satılan. Buna da bir mersin ismi veriliyor. Ama bizim kastettiğimiz Ege'de mor renkli meyveleri olan, likapa değil. Likapa denen bir mersin olarak adlandırılan Doğu Karadeniz'e yetişen bir şey var. Mersin denen bir
meyve mi?
Meyve var. Meyvesi yeniyor. Ancak bizim bahsettiğimiz Akdeniz'de yetişen Myrtus communis diye. Ya biz, tabii biz bu karışıklıkları önlemek için bilimsel Latince isimlerini kullanıyoruz. Çünkü evet. Örneğin Türkiye'de 20 civarında bitkiye aynı isim, mesela ezeltere. Ezeltere birçok farklı bitkiye isim verilebiliyor. Veya çiğdem veya çitlembik. Çitlembik deyince hem Celtis türü hem de bir başka menengiceye de çitlembik denebiliyor. Dolayısıyla bu karışıklığı engellemek için biz bunların bilimsel Latince isimlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla evet. Ben size bilimsel ismini söyleyeyim. Myrtus communis olarak geçiyor. Tabii bu mersin ağacımızın özelliği şu. Bütün yıl hoş kokular saçar. Etkili bir kokusu vardır. Yani yaz kış bu ağacın dalları, yaprakları hoş kokuludur. Meyveleri de hoş kokuludur. Dolayısıyla bu binlerce yıldan bu yana mersin ağacından ilaçlar yapılır. Mersin ağacı insanların vücudunu, ağzını kokulandırmak, kötü kokulardan arındırmak için kullanılır. Ayrıca insanlar Ege bölgesinde yiyecekleri böceklerden korumak. Böcekler bu bitkiden kaçar. Bunun kokusundan kaçar. Böcek kovucudur. Hı hı. Anadolu kültürlerinde böcekleri kovan bütün bitkiler kutsal sayılır ve ritüellerde kullanılır. Kötülükleri de kovar algısı vardır. Kötü böcekleri, zararlı böcekleri kovan bitkilerin kötülükleri de kovduğuna dair bir algı vardır. Dolayısıyla bir bakıma da yanlış değildir. Çünkü böcekler hastalık da yayabilirler. Asalak böcekler. Dolayısıyla insanlar bu zararları, hastalık unsurlarını kovan kokulu, hoş kokulu ağaçları baş tacı ederler. Ancak tabii mersin ağacının bayramlardaki fonksiyonu şu. Biz genel olarak mersin tanıttıktan sonra mersin ağacı kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında mezarlara götürülerek mezarların üzerine konur. Mezar dekorasyonunda kullanılır. Ayrıca Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde insanlar vefat ettikleri sırada mersin ağacından yastık yaparlar. Ölüyü mersin ağacının yastığının üzerine başını koyarlar. Dolayısıyla kokulu bir ortamda, hoş kokulu bir ortamda onu gömerler. Peki birçok kokulu ağaç daha var. Niye mersin ağacını kullanıyorlar? Niye başka kokulu bitkileri kullanmıyorlar da mersin ağacını kullanırlar? Bunun nedeni, en önemli nedeni, insanların yaşarken vücutlarını mersin ağacıyla kokulandırmaları. Vücutlarını kokulandırıyor. Mesela çocuk Denizli'de veya Ege bölgesinde bebeklere mersinleme denen bir uygulama yapılır. Bu uygulamada mersin yaprakları, kokulu mersin yaprakları kurutulup toz hale getirilir ve pudra gibi çocuğun çeşitli bölgelerine, terleyen bölgelerine sürülür. Aynı pudra gibi uygulanır. Dolayısıyla çocuğun hoş kokması, kötü kokulardan arınması veya dezenfekte olması. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği de olan bir bitkidir bu. Çok yönlü tıbbi etkileri olan, merhemler yapılan, İncil'de bile geçen Simirnizo denir mesela. Kültürlerde, inançlarda da yeri olan bir bitkidir. Şimdi siz insanları bebeklikten ölümüne kadar hem yiyecekleri kokulandırma, yiyeceklere de koku vermek için kullanılır. Hoş koku, mesela hoşafa hoş koku vermek için mersin katılır. Meyvesi yenir, ağzın hoş koku olması sağlanır. İnsanlar dolayısıyla hayatlarının hemen hemen çoğu zamanda mersin ağacıyla kokulandırılır. Ağzı mersin kokar, vücudu mersin kokar, dezenfekte olur, kötülüklerden uzaklaştırır. Dolayısıyla psikolojide şöyle bir şey var, eşdeğer koku. Çok sevdiğiniz bir insan sürekli bir kokuyu kullanıyor ise, daha sonra o insanı kaybettiniz, uzaklaştınız veya onu o vefat etti, öldü ise o kokuyu duyduğunuz zaman, hayatı boyunca sürdüğü, kullandığı kokuyu duyduğunuz zaman hemen o kişi gözünüzde canlanır. Evet. Şimdi eski çağlarda, Osmanlı dönemi de dahil ve daha önceki çağlarda dahil, fotoğraf yok. Video yok. Resim yok. İnsanların resim çizmesi de, çizilip imaj yaratılması da yasak Osmanlı döneminde. Dolayısıyla siz sevdiğiniz bir insanı gömdükten sonra, mezara defnettikten sonra onu nasıl hatırlayabilirsiniz kokularıyla? Onunla özdeş, eşdeğer kokuyu mezarına götürürsünüz. Bu şekilde anarsınız. Anma nedir? Mezara gittiğin zaman anma nedir? Anıların canlanmasıdır. Değil mi? Dua edersiniz. Aynı zamanda aklınızda, hayalinizde onun eski hayali, yüzünü görmek, onu hissetmek istersiniz. Hı hı. Mersin ağacının fonksiyonu burada bu. Hem kötülükleri uzaklaştırıcı, örneğin işte antibakteriyel, işte böcekleri kovucu, kötü böcekleri kovucu. İşte mezar için kokulu bitkiler Osmanlı döneminde de çok makbuldu. Hı hı. Örneğin kokulu ardıç ekimi. Dolayısıyla mezarlıkların hoş kokularla veyahut acıyı sembolize edecek kokularla kokulandırılması da vardı. Dolayısıyla mersin ağacının ama fonksiyonu burada bu. Hayallerde canlandırma, evet, unutmama. Dolayısıyla mersin ağacı aslında sevdiklerini unutmak istemeyen, onları hatırlamak isteyen insanların ağacıdır. Böyle bir sembolü var. Mersin ağacı tabii 4000 yıldır tarihi kayıtlarda geçerli. Örneğin Musa'nın asası mersin ağacından yapılmıştır. Kızıldeniz'e vurup da Kızıldeniz'i ikiye ayırdığı baston mersin ağacından yapılmıştır. Ve bunun ona cennetten verildiği söylencesi söz konusudur. Mersin antik Yunan'da da çok etkilidir. Antik Yunan'da tanrıça Artemis'in sembolüdür. Suyun tanrıçasıdır, denizin tanrıçasıdır. Mersin ağacı da denize yakın bölgelerimizde, denize kıyı bölgelerimizde yetişen bir ağacımızdır. Bekaretin sembolüdür ayrıca. Örneğin Yahudi inancında mersin yaprakları gelinlerin başına takılır ki bunların bakire olduğunu belirtmek için takılır. Dolayısıyla kadınsı bir ağaçtır. Hmm. Mezara zaten kadınsı işte koruyucu ve kurtarıcıdır ve sarıp sarmalayıcıdır. Mezara mersin dallarıyla konmanızın başka bir esprisi de şudur. Kokulu bir anne rahmi gibi oluşturuyorsunuz orayı. Hı. Tekrar ana rahmine, yeni bir hayata dönmek için tekrar bir ana rahmine koyuyorsunuz. O da kadınsı bir ortamda, o kadının kucaklayıcı bir ortamında koymanız lazım. Dolayısıyla tekrar bir kadın kucaklayıcılığına teslim ediyorsunuz mersin sembolizasyonu ile. Tabii bunun yanı sıra yine kandillerde, bayramlarda, cuma günlerinde Anadolu'da kullanılan çok ilginç bir ağacımız var. Bu ağacımız sadece dünyada sadece Muğla, Aydın, Antalya illerimizde yetişir ve endemiktir. Endemiği daha önceki programlardan biliyoruz. Evet. Dünyada sadece Türkiye'ye özgü bitkimizdir, ağacımızdır. Bu ağacımız özellikle Köyceğiz'de çok daha yoğundur. Sulak alanları sever, su basar alanları sever. Göl kıyılarında veya su düzeyinin yüksek olduğu yerlerde yetişir. Sığla ağacından bir balsam elde edilir. Sığla ağacının Nisan ayında gövdesi çizilir. Ağaç yaralanır aslında. Siz nasıl ki insan vücudu yaralandığı zaman gövdenizden kan akarsa, ağaç da gövdesinden bir balsam, bir reçine akıtır. Amacı o yarayı iyileştirmektir. İşte siz de yaraları kapatmak için vücut ilk önce kanar, daha sonra pıhtılaştırır. Ağaç da kendini korumak için bu sıvıyı salgılar. Bu sıvı bakteri ve mantarları engeller. Dolayısıyla ağaca enfekte olmasını engeller zararlıların. Ağaç kendini bu şekilde korur. İnsanlar bundan yararlanır. İnsanlar bu balzamı alırlar, kendi yaralarına sürerler mikrop kapmasın diye. Osmanlı döneminde bu yöremiz sığla sancağı diye bilinirdi, bu Güneybatı Anadolu. Bir endemik bitki oraya isim vermişti. Böyle de ilginç bir ağaçtır. Şimdi sığla ağacından Muğla yöresindeki köylülerimiz bayramlarda, Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun, özel günlerde, cuma günleri, bugünkü gibi cuma günlerde ve kandillerde bu ağacın balzamını, yağını veya yongalarını, balzamından arta kalan yongalarını yakarlar. Ağacın kokusu gerçekten bir kasvetli ve acı bir kokudur. Günümüzde camilerde de bunu buhur olarak görürüz. sığla ağacının yongaları yakılmaktadır aslında buhur dediğimiz şey. Dolayısıyla insanlarda bir kasvetlik, bir acı algısı yaratır. Sığla ağacı antik dönemlerden beri ruhların, kötü ruhları kovmak için kullanılmıştır. Pagan döneminde, yani putperest çağı dediğimiz dönemlerde tapınaklardaki sunakların ve tapınakların kokulandırılmasında. Çünkü koku insanlarda bir algı ve mesaj yaratır. Mesaj verir koku. Acı bir koku. Bu sığla yağını, balzamını insanlara koklattığınızda genelde ya acı bir şey algısı yaratır. Yani bir kasvet gelir insanlara, bir tuhaflık gelir. Dolayısıyla o tanrısallığı onları hissettirmek için veya ölümü hissettirmek için. Ölüm çünkü acıdır ama burnunuzdan aldığınız o koku da bir acımtırak bir algı yaratır. Dolayısıyla Muğla insanımızda özellikle köylerde belirli günlerde, bayramlarda sığla dalları, sığla yongaları yakılır. Ve ortama bir onların çıkardığı, bu ağacın çıkardığı o yanık duman kokusu ölü ruhlarla ilişkilidir. Kötülüklerin kovulması ve şeytanın da kovulması amacıyla yapılır. Tabii kökeni bunun çok eskilere, antik dönemlere kadar dayanıyor. Aynı zamanda tıbbi etkisi olması, hoş kokulu olması veya etkileyici kokulu olması bunun aynı zamanda böcek kovucu olarak yine bunu kullanır. Bakın yine bayramlarda veya özel günlerde dinsel zamanlarda kullanılan ağaçların ortak noktalarından birisi böcek kovucu veyahut hoş kokulu olmalarıdır. Yine diğer ağaçlarımız da törenlerde kullanılabilmektedir. Örneğin defne. Yıl boyu hoş koku yayan defne ağacımız efelerin kızan alma törenlerinde, gruba kızan katma törenlerinde kullanılır. Gruba kızan alırken efe defne ağacının yanına gider. Defneye yatağını, bıçağını saplar ve efeye kızana der ki sen bize giriyorsun ama bizim gruba eğer sözünde durmazsan yatağın böyle batsın mı der. Kızan da kabul eder. Evet batsın der. Yani eğer ben yanlış yaparsam beni öldürebilirsin mesajı verilir. Ondan sonra kızan gruba alınır. Neden defne? Ölüm ağacı da denir defneye. Neden defne kullanılır? Çünkü defne yıl boyunca güzel koku sayar veya etkileyici koku salar. Dolayısıyla kızan defne ağacını gördüğünde, o kokuyu hissettiğinde, defneye dokunduğunda o kokuyu alacaktır ve o ettiği yemini hatırlayacaktır. Koku onu her zaman hatırlatacaktır. Evet. Dolayısıyla koku her zaman hatırlatıcıdır, mesaj ileticidir. Hatta Mevlana'da da görürüz bunu, görsellik yaratıcıdır. Yani siz, bu da beynin limbik sistemindeki bir algı karışıklığı ile ilgilidir. Koku çoğu zaman sizde görsel algılar yaratabilir. Yine bayramlarda veya kandillerde, özellikle kandillerde, bugün de Kadir Gecesi, camilerimiz veya kutsal alanlarımız İslamiyet'te gül suyuyla yıkanır, kokulandırılır. Gül suyu da Hazreti Muhammed'in kokusu olarak algılanır ve İslamiyet'in İslami kokulardan birisidir. Gül suyun hatırlatıcı etkisi vardır. Hafızayı güçlendirici etkisi vardır. Hafızlarımız Kur'an'ı hatmetmek için Kur'an'ın arasına kokulu güller koyarlardı. Hafız gülü diye bir gül vardı geçmişte. Kokulu güller. Dolayısıyla hafızayı güçlendirme, anı bu dinsel kuralları hatırlama, yine Hazreti Muhammed'i tekrar koku vasıtasıyla, hatırlatma amacıyla güller kullanılmaktadır. Tabii kokulu güllerimiz, kokulu ağaçlarımız bu şekilde törensel olarak kullanılıyor. Çam ağacı da örneğin yılbaşında süslemesi batılı ülkelerde özellikle Hristiyanlığa özgülenen bir durumdur. Ancak çam ağacı süslemesinin kökeni Anadolu'dur. Batılı ülkelere Hristiyanlığa 1600'de girmiştir. Milattan sonra 1600'de girmiştir. Ancak kökeni Hititlere dayanır. Ve Anadolu uygarlığının bir Anadolu kültürüdür. Hitit ve Filiklerde çam ağacı süslemesi vardır. Pagan dönemine dayanmaktadır. Daha sonra Hristiyanlığa geçmiştir. Dolayısıyla bir köken olarak Hristiyan adeti değildir. Hristiyanlık bunu çok sonradan öğrenmiştir.
Evet, gerçekten çok ilginç aktardıklarınız Sayın Torlak. Bundan sonra gittiğimiz yörelerdeki ağaçlara çok farklı gözle bakmaya başlayacağız. Tabii. Ve o kokuyu hissettiğimizde de hep sizin bu anlattıklarınız tekrar hafızamızda canlanacak. Belki o kokuyu duyarsak, o defnenin kokusunu ya da sığlanın kokusunu ya da mersinin kokusunu, o zaman sizin anlattıklarınızla biz de hafızalarımızı tekrar harekete canlanmış, geçirmiş olacağız. Canlanmış. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Için. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Hasan Torlak bugün stüdyo konuğumuzdu. Bayramlarda, özel günlerde, törensel protokollerde kullanılan ağaçlar üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Peşinde koşmak bile, her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri. İçtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Pan Yayıncılık kurucusu Ferruh Gençer var. Sayın Gençer, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Çok güzel bir kitabı dinleyicilerimizle buluşturacağız bugün. Sizin de vesilenizle İstanbul'u dolaşırken, aslında adından da anlaşıldığı gibi tam dolaşırken yazılmış bir kitap. Öyle değil mi? Yazarlar tarafından. Aynen. Biraz bahseder misiniz lütfen?
Şimdi aslında ikisi de Robert Kolej'in öğretim üyesi olan Hilary Sumner Boyd ve John Treely'nin kaleme aldıkları bir kitap. İlk kez 1972 yılında İngilizce olarak yayınlanmış. Biz bunu yıllar sonra defalarca bu İngilizce yayınlandı. 2011'den itibaren de Türkçesini biz yayınlıyoruz artık. Hikayesi de şöyle kitabın, kısaca onu anlatayım.
Lütfen,
bu
lütfen.
İki öğretim üyesi, biri temel bilimlerde, öteki fizik, Freely fizik hocasıydı Boğaziçi Üniversitesi, benim de hocamdı. Bunlar meraklarından şehri geziyorlar hafta sonları. Yani küçük bir aile grubu gibi piknik yapıyorlar surlarda vesaire. Bir yandan da meraklı insanlar, yani gezdikleri yerle ilgili not alıyorlar, kitaplar okuyorlar, mesela Evliya Çelebi Seyahatnamesini, ve giderek müthiş bir birikim oluyor. Bunu kağıda, kitaba döktükleri zaman oturup biraz daraltıyorlar. Ve sonunda bu Strolling Through İstanbul ismiyle, biz onu İstanbul'u dolaşırken diye Türkçeleştirdik. Hı hı. Bu kitap ortaya çıkıyor. Bu kitabın tabii en önemli tarafı, kuru bir tarih veya turistik rehber kitabı değil. Burada hakikaten belli güzergahlarda, sur içine özellikle, sokak sokak, cami cami, kilise kilise dolaşarak, içlerine girerek anlatmışlar. Yani bugün de tabii sur içi çok fazla değişmediği için herhangi bir İstanbul meraklısı, İstanbul'da oturan biri de olabilir pekala. Diyelim Galata Köprüsü'nden başlayan güzergahı alıp Sultanahmet'e kadar nokta nokta, nerede ne cami var, nerede ne olmuş, onunla ilgili efsaneler, tarihi bilgiler dahil olmak üzere günlük yürüyüşler halinde bunları yapabilir. Kitap böyle bir düzende yapılmış. O anlamda da alanında ilk kitap aslında. Pek çok İstanbul kitabı yayınlanmış Türkiye'de de, dünyada da. Fakat bu tarz bir kitap ilk defa bu iki yazar tarafından yazılmış. Şimdi artık pek çok buradan esinlenerek yayınlanmış kitaplar var tabii. Ama bu hala klasik ve temel kitap olma özelliğini koruyor.
Evet, İstanbul gerçekten derya deniz bir şehir.
Evet.
Gezmeye değil, günler, haftalar, aylar bile yetmiyor. Ben de bizzat İstanbul'a gittiğimde, hani o gezi rehberi kendime oluşturduğumda, bir haftada neredeyse İstanbul'un %10'unu bile ancak gezebilmiştim. Öyle
tabii,
hatırlıyorum
tabii,
öğrencilik
tabii,
yıllarımda.
Evet.
Bu anlamda gerçekten çok önemli bir kaynak. Çünkü anladığım kadarıyla ve sizin de anlattığınız kadarıyla gidiyorlar, bir yol güzergahı çiziyorlar ve o
evet.
güzergahta gördükleri her türlü tarihi eseri
evet.
sadece evet. Bir de görüntü olarak not almıyor. Aynı zamanda onun işte konstrüksiyonunun neler, nasıl
tabii,
yapıldığını,
tabii.
mimarisini bilgiler vererek anlatıyor
tabii,
öyle
tabii.
değil mi?
Tabii tabii, yani mesela Mimar Sinan'ın eserlerinin anlatıldığı bir kitaptan hatta önemli camilerin ve kiliselerin de burada planları da var kitabın içinde.
Hı hı.
Hem o güzergahı görüyorsunuz, hem de o planlara göre cami neresidir, işte son cemaat yeri neresidir, veya kilisenin içinde nef nerede, işte hamamların içindeki soğukluk nerededir, o detaylara kadar mümkün olduğu kadar bildiğimiz büyük eserlerin hepsi, bazen de çok kenarda köşede kalmış olanları dair anlatılıyor.
Evet, gerçekten çok güzel. Hatta ben bir yorumu okumuştum bu kitap yorumlarında. Yorumlardan biri şöyleydi. Kitabı okurken elimde bir sözlükle gezmek zorunda kaldım. Çünkü farklı farklı bilmediğim, örneğin mimari terimleri de öğrenmiş oldum
aynen,
aynı zamanda
aynen.
kitabı
evet,
okurken
evet.
deniyordu. Peki bu yazarları Hillary ve John hayattalar mı şu anda?
Hayır, hayır. Hillary Sumner Boyd 1976'da. Ölmüş.
Hmm.
Ben onu tanıyamadım. Ama John Freely 2017'de öldü. Benim de Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik hocamdı. Sonra yıllar sonra oğluma da ders verdi. Bir
İlginç bir anı olmuş bu arada.
Evet,
size
evet,
sonra yıllar
öyle.
Sonra bu kitabın tabii. Türkçe'ye çevrilmesinde katkınız olmuş. O süreci anlatır mısınız?
Şimdi aslında şöyle oldu. Oğlum ondan bilim tarihi dersi alıyordu. Freely artık çok yaşlanmıştı ve çok küçük gruplara ders veriyordu.
Hı.
Orada bu kitabın İngilizce'de yeni baskısının yapılmasıyla ilgili öğrencilerle aralarında sohbet ederken Emre demiş ki ben bu işleri bilirim, ben yaparım şeyini, mizampajını. Yani o vesileyle sonra Emre dedi ki bunu niye siz dedi yayınlamıyorsunuz dedi.
Hmm.
Hakikaten biz niye yayınlamıyoruz, yani onu düşündük.
Evet.
O güne kadar da kimse talip olmamış, o da çok tuhaf. Ondan sonra anlaşmalarını yaptık. Hatta bir doğum gününe yetişti çevirisi. Ona takdim ettik. Çok sevindi tabii.
Çünkü çeviri kimin tarafından yapıldı?
Çevirisini de Yelda Türedi yaptı.
Hmm. Onun da emeklerine
sağlık. Çok sevindi. Yani İstanbul Aşığı tabii tabii çok güzel bir çeviri. Çok zahmetli bir kitap aslında dediğiniz. Evet. Yani tarih, coğrafya, mimari o kadar çok şey var ki içinde.
Yani yalnızca bu kitabı okuyanlar İstanbul'u gezmekle kalmayacak. Karış karış hem coğrafi durumunu aynen, hem aynen. tarihi geçmişini öğrenmiş
ayrıca,
olacak.
Yani adetler, folklor, efsaneler yani orayla ilgili ne varsa o kitabın ölçüleri içinde onları yedirmeye. Mesela bir Kariye bölümü var çok zengin yani. Her bir freski neredeyse anlatıyorlar uzun uzun.
Çok ilginç. Peki o efsaneleri nasıl bilgi edinmişler acaba? O konuda bilginiz var mı?
Tabii tabii Evliya Çelebi seyahatnamesi hem çok dayandıkları Türkçe kaynaklardan biri olarak. Bir de yıllarca gezmişler sokak sokak. Çok fazla Türk arkadaşları olmuş. Yani sokaktaki balıkçıdan taksi şoförüne kadar.
Hepsiyle sohbet etmişler.
Öyle olunca da hep onlar anlatılmış ve yıllarca burada çalıştılar. Dediğim gibi Frey'de yani burada öldü. Daha doğrusu burada ölmedi ama ikisinin de bu arada mezarları İstanbul'da.
Evet.
Sanki. Yani o kadar sevmişler ki burada defnedildiler.
Evet, 2017'de aslında çok yakın bir tarih. 2 yıl tabii, önce tabii. kaybetmişiz evet. yazarı. Evet. Kendilerine de Allah'tan rahmet dileyelim ama böyle evet. bir eser bıraktıkları için de minnettar olduğumuzu ifade
tabii
edelim.
Ki, tabii
size
ki.
De çok teşekkür ediyoruz Sayın Gençer. Hani bu kitabı hem Türkçe'ye kazandırmak hem Türk okurlara kazandırmak anlamında çok önemli bir görevi yerine getirmişsiniz.
Sağ olun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
teşekkür
için.
Teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Pan Yayıncılığın kurucusu Ferruh Gençer telefon hattımızın diğer ucundaydı. Hilary Sumner Boyd ve John Freely tarafından kaleme alınan ve yayınlandığı ilk yıldan itibaren, 1972 yılından itibaren İstanbul'u keşfetmek isteyenler için önemli bir gezi kitabı olan İstanbul'u Dolaşırken kitabı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kimseye
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bu özel günde, bu özel gecenin öğlen vaktinde Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sezin Hanım.
Bugün Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz.
Evet, inşallah.
Programın başında kutladım ama bir kez daha müsaadenizle kutlamak isterim. Tüm dinleyicilerimizin, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun diyoruz. Çok özel bir gece ve biz de bugün program yapmanın güzelliğiyle bu konu üzerine konuşalım istedik. Bu gecenin nimetleri üzerine konuşalım istedik. Önemi, değeri, nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerine.
Evet, Kadir Gecesi Kur'an'da övülen, Kur'an'ın indiği bir gece. Tabii kelimenin anlamı da önemli. Kadir demek hüküm, şeref, kudret, değer anlamlarına geliyor. Dini terminolojide de Leyletül Kadr olarak kullanılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, ilk indirilmeye başlandığı gece ve genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak düşünülüyor, değerlendiriliyor. Bununla ilgili farklı görüşler var. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde olduğunu ifade ediyor bir sözlerinde. Bir diğer sözünde de tek gecelerde arayın diyor. Kadir Gecesi şu açıdan çok önemli. Ayet-i Kerime'de özel bir sure var, Kadir Suresi. Kadir Gecesi'ni ve önemini anlatıyor. Bin aydan daha hayırlı bir ay, gece. Bu gece Allah-u Teala'nın izniyle Cebrail ve melekler yeryüzü semasına iniyor ve yeryüzünde huzur ve esenlik oluyor. Bu ne zamana kadar sürüyor? Güneşin doğacağı zamana kadar. Ve nasıl değerlendirileceğiyle ilgili Hazreti Ayşe bir gün Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, ben o geceye denk gelirsem nasıl değerlendireyim, nasıl dua edeyim? Orada da Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi çok değerli. Şu duayı yapmamızı istiyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi de seversin, beni de affet. Burada tabii affedilmek için dua ediyoruz. Hepimizin yanlışları var. İnsan mükemmel değil.
Evet.
Önemli olan İyi bir insan olma konusunda çabalarımız, Allah katında değerli olan da bu. Ama bu hayatın içinde yanlışlar yapabiliriz. Allah-u Teala'ya karşı yanlışlarımız da olabilir, birbirimize karşı yanlışlarımız da olabilir. Burada aslında biz dua ederken aslında kendi davranışlarımızı şekillendirmek için de yardım istiyoruz. Nasıl? Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Demek ki affedilmek güzel bir şey, insanı suçtan, yükten kurtaran bir şey. Bize karşı yanlış yapanları da affetmemiz için aslında kendi kendimize de yaptığımız bir uyarı oluyor. Çevremizde de bize karşı yanlış yapan insanlar olabilir. Dolayısıyla biz yanlış yaptığımızda affedilince ne kadar rahatlamış hissediyorsak, bize karşı yanlış yapanlar da biz onları affettiğimizde aynı duygu içinde oluyorlar. Dolayısıyla bir tavsiyede hem Allah'tan af dileyeceğiz, hem de bize karşı yanlış yapanları affetmemiz için kendi kendimizi de motive etmemiz anlamına da geliyor bu dua. Çok değerli. Neden acaba tek bir gece olarak Peygamber Efendimiz bize bildirmedi mesela Ramazan'ın 27. gecesi ya da 25. gecesi? Hani insanları sürekli teyakkuz halinde tutmak, bir gece yapıp ondan sonra diğer gecelerini boş bırakmamak için. Aslında bizim bir deyimimiz de var. Orada ne diyor? Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil. Yani değerlendirdikten sonra, faydalı işler yaptıktan sonra, biz hayatın, yaratılışımızın amacına uygun yaşadıktan sonra, hayatımızdaki herhangi bir gecede Kadir Gecesi olup, diğer bin ayımızdan anlamı hayatımıza daha ciddi anlamlar katabilir. Bu açıdan da tek bir noktayla şu gecedir diye belirtilmemiş. Ama İslam alimleri büyük ihtimalle 27. gecesi olduğu konusunda ittifak halindeler. Dolayısıyla biz de inşallah bu gece Kadir Gecesidir ve gerektiği gibi değerlendiririz diye temenni edelim. Kendimiz adına da, bütün inanan kardeşlerimiz, Müslümanlar adına da. Ve bu geceyle ilgili birkaç bir şey söylersek, şöyle başlıklar halinde neler söyleyebiliriz? Bir defa Kur'an-ı Kerim bu gece inmeye başladı. O yönüyle çok değerli. İkincisi, bu gece aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verildiği zamanda. Çünkü ilk Kur'an ayetleri Peygamber Efendimiz'e Hira Mağarası'nda verildiğinde ona oku denildi. Dolayısıyla inmeye başlaması ve peygamberlik görevinin verilmesi de aynı anda oldu. Ve İslam'ın ilk emri de oku oldu. Bu okumak sadece yazılı bir metni okumak değil, kendimizi okumak, çevreyi okumak, tabiatı okumak, Allah'ın yarattığı her şeyi okumak ve bundan sonuç çıkarmak tavsiye edildi, emredildi bize. Dolayısıyla önemli ve demin de söylediğim gibi Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde aramalıyız. O yüzden Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününü dünyevi işleri biraz daha böyle hafife alarak, daha çok dini anlamda hassasiyetleri geliştirerek, hatta itikafa girerek değerlendirdi. Kendi öyle yaptığı gibi aile efradına da bu konuda uyarılarda bulundu. Onların uyanık olmalarını, dikkatli olmalarını tavsiye etti. Bize de buradan düşen o, Ramazan'ın 10 gününü, son 10 gününü daha çok ibadetlerle geçirmek. Ama biz biraz tam tersini yapıyoruz sanki. Bayram yaklaştı, temizlik yapacağız, bayrama hazırlık evet, yapacağız evet. derken. Tabii onlar da hayatın renkleri, sesleri, sizin programın ismi gibi onlar da gerekiyor. Ama orada da aşırılığa kaçmadan ibadetlerimizi aksatmayacak şekilde o hazırlıkları da tabii ki yapacağız. Misafir ağırlamak, o da bayram sevinci yaşamak, o da özel bir duygu. Ama o konuda da aşırılığa kaçmamak lazım. Ve bağışlanma, dünyevi istekler için, ahiretle ilgili istekler için de kapıların ardına kadar açıldığı bir gece. Dolayısıyla bir ganimet olan gece değerlendirmek de artık bize düşen bir şey. Evet. Nasıl değerlendiririz, ne kadar faydalanırız bu geceden, bu zaman diliminden. O da bizlere kalan bir şey diye düşünüyorum.
Evet, değerli hocam, bu gece evet çok önemli. Ramazan'ı yavaş yavaş bitiriyoruz. Önümüz evet. bayram. Bugün cuma, cumartesi pazardan sonra pazartesi Arefe günü. Çok kısa da bayram üzerine sizinle bu dakikalarda sohbet evet. etmiş olalım. Onlara neler önerirsiniz? Bu bayramı nasıl yaşayalım, nasıl kutlayalım?
Tabii bayramlar çok önemli hayatımızda. Zaman zaman dünya telaşı içinde, işimiz gücümüz olduğu için eş, dost, akrabayla gerektiği kadar iletişim kuramıyoruz, görüşmeler yapamıyoruz. Biraz günümüz şartlarında da artık insanlarla görüşmek teklifli hale geldi. Evet. Bayramlar o açıdan da çok kıymetli. Teklifsiz rahat gidebiliyorsunuz. Başka zamanlarda en az birkaç gün önce haber vermeniz gerekiyor. Ev sahibinin özel hazırlık yapması gerekiyor. Aslında öyle olmaması lazım ama öyle bir şey yerleşti. Onları değiştirmek de kolay değil. İşte bayramlar bu açıdan da, kime gitseniz herkes misafir bekliyor, hazırlığı var. Dolayısıyla hiç teklifsiz, bir tereddüt etmeden, önceden haber vermeden rahatlıkla gideceğiniz, ev sahibinin de her anlamda hazırlıklı olduğu, misafiri kabul etmeye bir ortam. Dolayısıyla bayramlar insanların kaynaşması, belki bir yıl içinde ertelediğimiz şeylerin, dostlukların, kardeşliğin öne çıkması için de büyük bir fırsat. Hı hı. Tabii orada ikram da bulunuyor. Hatta dini olarak oruç tutmanın haram olduğu günler var. Bunlar
bayramın birinci günü.
Ramazan bayramının birinci günü, evet. Kurban bayramının dört günü. Çünkü hı hı. o günler yeme içme, birbirine ikramda bulunma, insanların kaynaşması için yemek içmek de bir vesile oluyor. Tabii, bir şey ikram ediyorsunuz. Bu gönül alma oluyor. Karşı tarafa kıymet verdiğinizi gösteren bir şey oluyor ikramda bulunmak. Aslında aynı kökten geliyor değer vermek hı hı. anlamında. Dolayısıyla bu da büyük bir imkan. Ne şu var, orada da aşırılığa kaçmamak lazım. Konu daha çok sağlıkla ilgilenen hı hı. hekimleri, tıp camiasını ilgilendiren bir konu ama biz her zaman olduğu gibi bayramlarda da bir şeyler yerken, içerken biraz temkinli, tedbirli olmamız lazım. Hele bir ay süren Ramazan'dan sonra midelerimiz dinlenmişken midelerimizi de şaşkına çevirmek
tekrar
lazım,
yormamak lazım.
Evet. Dolayısıyla bu ikramlar da yapılmalı, tadına da varmalı. Ama ölçülü olmalı hayatımızın her anında olduğu gibi.
Evet, değerli hocam, şu konudan da bahsedelim. Bugün cuma, evet bayram, önümüzdeki hafta salı günü ama uzun bir bayram tatili kıymetli dinleyicilerimizi bekliyor. Belki bugün yola çıkacak olanlar olabilir. Evet. Hali hazırda şu anda bile yola çıkmışlar olabilir. Evet. Onlara da lütfen araçlarını eğer kendileri kullanıyorsa dikkatli kullansınlar. Çünkü hem de oruçlu olarak hala kullanacaklar araçlarını, biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu anlamda neler söylersiniz yola çıkacaklara?
Tabii, hepsine öncelikle hayırlı yolculuklar diyoruz. İnşallah bütün yola çıkanlar sağlıkla gidip tekrar evlerine, düzenlerine, huzur içinde dönerler. Tabii bayram günleri sevinç günleri ama tedbirli olmazsak maalesef acı günlere de dönüşebiliyor. Bunun için de yola çıkmadan önce uykumuzu almış olmak, gerekli aracımızla ilgili, kendimizle ilgili tedbirleri almak zorundayız. Gerekirse birkaç saat geç gidilip, hani iftarda enerjimiz düşeceğini, dikkatimizin dağılacağını hissedersek bir mola verip belki küçük bir şeyler atıştırıp iftardan sonra yola devam etmek, biraz geç de olsa ulaşmak tabii ki önemli. Çünkü biz canımız, sağlığımız Allah'ın bize emanetidir. Onu da korumakla dini anlamda da sorumluyuz. Dolayısıyla trafik kurallarına uymamız önemli. Çünkü bu bir hak konusudur. Yani biz bir insanın hakkı olan bir yol önceliğini alıyorsak ondan, ona karşı da bir adaletsizlik, haksızlık yapmış oluyoruzdur. Burada da kurallara uymak hepimizin sağlıkla, huzurla ulaşması açısından çok önemli. Dolayısıyla inşallah kurallara uyarak yerine getirdiğimiz bir bayram olur. Hepimiz sağlık içinde, huzur içinde gidip döneriz. Ben bütün seyircilerimizin de Kadir gecelerini, cumalarını ve bayramlarını tebrik ediyorum. Allah sağlıkla, huzurla nice tekrarlarına kavuştursun inşallah.
Amin. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hem bu özel günü, Kadir gecelerini bir kez daha kutluyoruz. Hem de şimdiden bayramlarını kutlamış olalım. Çünkü sizinle bayramda görüşemeyeceğiz. Sizin de bayramınızı kutlayalım.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle de programımızın sonuna geldik. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi Hayatın Seslerinde. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Pazartesi günü tekrar Arefe gününde birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü Arefe gününde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz efendim. Hayatın Sesleri.